gerçekten. Dolayısıyla adımız ve uğurumuz için.
Hayatın sesleri. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, işte Hayatın Sesleri programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Programı sizler için Özlem Yalçın, Didem Östaşbaşı ve Şule Çankaya hazırladılar. Kumanda masasında yayının sizlere ulaşmasını sağlayan arkadaşım Salih Pekşen'le birlikte, spikeriniz ben Nilgün Doruk. 15.55'e dek yine sizlerle birlikteyiz. Sizleri de bekliyoruz programımıza sevgili dinleyicilerimiz. Biliyorsunuz programımızın başından beri, haftanın başından beri çayla ilgili yarışmamız devam ediyor. Ancak bugün programımızın sonunda çekeceğimiz kurada bir dinleyicimiz bizden bir armağan kazanacak. O dinleyicimiz neden siz olmayasınız diyoruz ve çayla ilgili yorumlarınızı bekliyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Düşüncelerinizi, cümlelerinizi bekliyoruz. Pek çok dinleyicimiz aramış. Örneğin Almanya'dan Necati Sezer demiş ki çay gönlümüzün ilacı, başımızın tacı, mutluluğun kaynağı demiş. Bakalım siz sevgili dinleyicilerimiz için neler düşündürüyor çay? Bekliyoruz. Çayla ilgili bir sözcük bile yeterli sevgili dinleyicilerimiz. Sizin için çağrıştırdığı sözcük bile yeterli. Sözcük ya da cümleleriniz için telefon numaralarımız 0090-312-463-3419 ve 463-3421 numaralı telefonlarımızdan arayabilirsiniz. Yarışmamıza katılabilmeniz için programımızın sonuna kadar. Elektronik posta üzerinden de bizimle iletişime geçebilirsiniz. hayatinsesleri@trt.net.tr bizlere ulaşabileceğiniz elektronik posta adresimiz. Sosyal medyadan da bizi takip edebileceğinizi hatırlatalım. Facebook'tan, Twitter'dan ve hatta Instagram'dan yine bizlere ulaşabilirsiniz. Hayatın Sesleri diye aradığınızda bizlere ulaşmanız, yarışmamıza katılabilmeniz mümkün sevgili dinleyicilerimiz. Evet, bekliyoruz çayla ilgili düşüncelerinizi. Sevgili dinleyicilerimiz, ne demiş şair? Geleydin bir çay içimi, sen çay dökerdin ben de içimi.
Ay benim olduğun zaman dedim her şeyim tamam. Elimi tutmuştun sonra inceden usuldan. Ay beni öptüğün zaman bütün bir dünya yalan. Yüzümü güldüren sendin, geceyi güne dendin. Yıllar geçmiş üstümüzden, geç kaldık işte sırf bu yüzden. Güzel günler mazide kalmış, ben hala rüyada aşkımızın üstü tozlanmış. Öpsek bir çarşafla kaldık öyle, yalan mı sen de söyle. Ay benim aşktan gördüm, elinde eriyip söndüm, bu nasıl bir kördüm.
Öpsek bir
Türkiye'de saatlerimiz 15.10'u gösteriyor. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Sizler müziğimizi dinlerken bizler de stüdyomuza konuklarımızı aldık. Türkiye'nin yetiştirdiği önemli bilim adamlarından biri olan Profesör Doktor Demir İnan'ı geçtiğimiz yılın son günlerinde 23 Aralık 2014'te kaybettik sevgili dinleyicilerimiz. Temiz Enerji Vakfı'nın kurucusu ve başkanı olan Profesör Doktor Demir İnan'ın bilimsel çalışmalarını ve Türkiye'de temiz enerji konusunda yaptıklarından söz etmek, kendisini anmak istiyoruz. Çok değerli eşi Sayın Esen İnan, Profesör Doktor Demir İnan'ın eşi bizimle birlikte. Hoş geldiniz efendim. Öncelikle başsağlığı diliyoruz size. Program ekibimiz olarak ve Serpil Yıldız bilim ve teknoloji yazarı bu bölümde sürekli birlikte olduğumuz konuğumuz. Siz de hoş geldiniz. Aynı zamanda hocamızın öğrencisi.
Evet.
Ve Profesör Doktor Sayın Engin Kendi de bizimle birlikte. Hacettepe Üniversitesi Fizik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi. Aynı zamanda Profesör Doktor Demir İnan'ın üniversiteden beri arkadaşı, değil mi?
Evet. Birlikte yol aldığınız 52 yıl.
Evet. Şimdi hocamızı birlikte yad edeceğiz, anacağız yaptıkları çalışmalarla dedik. Önce sizden başlayalım isterseniz Sayın Esen İnan.
Peki. 38 yıllık eşim Demir İnan ailesine çok iyi bir baba ve koca oldu. Ancak 1994 yılında TEMEV'in yani Temiz Enerji Vakfı'nın kuruluşuyla aile yaşamımızda da yeni bir ortak yer aldı. TEMEV önce TÜBİTAK bünyesinde daha sonra da bağımsız olarak çalışmalarına devam etti. 20 yıl boyunca Demir Vakfı'nın hem kurucu üyesi hem de başkanlığını yaptı. Çemek TEMEV çatısı altında güneş bisikleti, Elma Dağı'nın Süleymaniye Köyü'nde gerçekleşen güneş enerjisiyle su pompalama sistemi ki bununla Avusturya Devleti'nin 2014 Enerji Globe ödülünü almaya hak kazandı. Son dönem TEMEV projeleri arasında ise ODTÜ Eymir Gölü'nde su altı araştırmalarında kullanılacak güneş botu projesi ve Birleşmiş Milletler desteğiyle gerçekleştirilen Kayseri Bisikletli Yaşam Projesi'ni sayabiliriz. Ayrıca uzun yıllardan beri hem Alaçatı'da hem de İstanbul Yelken Kulübü'nde gençler arası optimist ve lazer yarışlarında TEMEV kupası vererek destek oldu. Demir pek çok sivil toplum projesinin gerçekleşmesinde öncülük etti. Sivil toplum projeleri onun adeta yaşam biçimi oldu. Vakıf çalışmaları dışında kendi özel hayatında da özellikle Ankara kenti için çalışmalar gerçekleştirdi. Bunlardan bazıları Namık Kemal ya da eski adıyla Saracoğlu Mahallesi'nin yıkılmasına karşı koyan sivil direniş hareketi ve onun mahallede önceleri yaşamış olan kişilerin anılarından oluşan derleme bir kitap bastırmasıdır. Ayrıca en son projelerinden biri de Aşağı Ayrancı Çarşısı'nı AVM'lere karşı örgütlemek ve çarşının çeşitli özellikleri konusunda farkındalık yaratmak olmuştur. Dolayısıyla 3 yıllık emeklilik süreci olgusunu hiç de başkaları gibi yaşamamış ve hatta yaz tatili bile yapmadığı zamanlar olmuştur.
O zaman şöyle yapalım Sayın Esen İnan. Şimdi hocamızın radyomuzda geçmişte 2008 yılında 10 Eylül 2008 yılında katıldığı bir programdan küçük bir bölüm dinleyelim isterseniz. Sesini duyalım sonra devam edelim.
Tamam.
Temiz tükenmez enerjiler diye bir terim kullanıyoruz. Niye biraz uzun mu diye sorabilirsiniz. Temiz enerjiler dediğimizde herkes temiz. Nükleer temiz, kömür temiz, yakarsak temiz falan herkes giriyor gibi. Ama temiz tükenmez biraz daha sınırlıyor. Bizim işte güneş türevleri ve tabii yer içi ısısı bunlar temiz tükenmez enerji kaynaklarımız olarak karşımıza çıkıyor. Ve bunları insanoğlu aslına bakarsanız dünyada var olduğundan beri kullandığı enerji kaynaklarıdır bunlar. Daha sonradan işte bu fosil yakıtları falan filan ortaya çıkarıp onlarla ilgili teknolojileri geliştirmiştir. Onlarla ilgili teknolojiler geliştirilince de nedense bu bizim temiz tükenmezler bir yana atılmıştır. Ancak şimdi tekrardan bunların üzerine bir yönelme vardır. Çünkü fosil yakıtların başımızı açtığı bir takım sorunlar vardır. Çevremizi olumsuz etkilemektedir. Bunlar tükenir kaynaklardır. Yani kirli kaynaklardır. Tam bizim temiz tükenmezin tersi olarak tükenir ve kirli kaynaklardır. Kirletici kaynaklardır. Dolayısıyla insanoğlu artık bu kaynakların yol açtığı kirletme ve tükenme sorunlarından kurtulmaya çalışıyor ve buna yönelik kaynak arıyor.
Evet, hocamızın sesini dinledikten sonra Profesör Doktor Sayın Engin Kendi ile devam edelim istiyorum. Şimdi siz hem üniversite hayatından beri hocayı tanıyorsunuz hem de daha öncesinden beri. Aslında imza attığı projeler, yaptığı çalışmaları sadece isim olarak saysak bizim şu anda ayırdığımız bölüm yetmez.
Kesinlikle
herhalde,
yetmez.
Değil mi?
Kesinlikle yetmez, ben de ona inanıyorum. Onun için çok zorlandım. Şöyle kronolojik böyle çok önemsediğim birkaç şeye değinmek isterim.
Lütfen,
eğer izin
buyurun.
Verirseniz. Çünkü ben Demir'le üniversitede öğrenciyken birlikte okudum. Sonra Hacettepe Üniversitesi'ne birlikte geçtik asistan olarak. Ve bugünlere kadar birlikte çalıştık. Onun ne kadar çok yönlü bir insan olduğunu, çok değişik alanlarda ne kadar kapasiteli çalışmaları olduğunu çok yakından gözledim. O nedenle değinmek istediğim bazı şeyleri de sıralamak isterim burada. Öncelikle çevreye ve doğaya olan sevgisini ben ilk sıraya koymak istiyorum. Çünkü biz Hacettepe Üniversitesi'nden Beytepe'ye taşındığımız zaman Beytepe çok çorak ve kuru bir araziydi. Bölümümüz de aynı şekilde, bahçemiz aynı şekildeydi. 74 yılının sonunda taşınmıştık. 76 yılında Demir Atatürk Orman Çiftliği ile işbirliği yaparak getirdiği fidanları bir ağaç dikme şenliği düzenledi. Hem öğrenciler hem bizleri de katarak ve öyle bir şenlik sonucu bahçemizi yeşillendirdi.
Siz o döneme yetiştiniz mi sevgili Serkan Yıldız?
Hayır, ama Demir Hocam'ın daha sonra yaptığı her yıl, çünkü özenle ve titizlikle düzenlerdi bu etkinliği. Ben de katılmıştım. 21 Mart günleri biz böyle kazma kürekli bulursak fidelerimizle Beytepe'nin şimdiki ormanlık arazisi olan yerde ağaç dikerdik.
Evet, şimdi siz tabii de hep yanındaydınız o törenlerde, değil
evet,
mi?
Evet, çok güzel günlerdi.
Buyurun.
Gerçekten de görmenizi isterim o ağaçları şimdi. Muhteşem oldular. Yüksekliklerini ben herhalde tahmin dahi edemeyeceğim. Çevreye olan saygısı da öyleydi. 75-80 arası, sen hangi yıl öğrenciydin
Serpil'cim? Ben 79-85 arası.
O arası, işte sonuna sen denk gelmişsin. Çok zor dönemlerdi. Bölümde sınav için bile kağıt bulamazdık zamanında. Öyle bir sıkıntılı dönemdi. Atık kağıt toplama kampanyası başlattı ve biz bunu uzun zaman sürdürdük ki geri dönüşüm olsun diye. Bu tümüyle Demir'in katkısıyla olmuş bir etkinlikti. Spora önem verirdi. Gene ilk taşındığımız zaman Beytepe'de hiçbir spor alanı falan yoktu. Bölümün kuzeybatısındaki alana basketbol ve voleybol açık sahaları yapılmasına ön ayak oldu ve yapılmasını sağladı. Sonra Endonezya Büyükelçiliği ile, sen o zaman bilmiyorum var mıydın Esen'cim?
Vardım.
Kurulan ilişki sonucu bir tüy topu, Demir asla badminton demezdi ama tüy topu derdi.
Evet.
İngilizce, Türkçe'ye çok fazla önem veriyordu çünkü.
Onu ben de oynamıştım.
Oynamış mıydın?
Tamam.
Öyle bir saha yaptırılmasını sağladı ve gerekli gereçlerin, işte top, raket gibi sağlanmasına önderlik etti. Eğitim konusunda bir şey söyleyecek değilim. Öğrencisi burada, pek çok öğrencisi, ama şunu değinmek istiyorum. Bilimsel yayınlarının dışında bir akademik yaşamda insanın kendini değerlendirebileceği en önemli ölçüt yayınları ve de eserleridir.
Böyle bir hocayla dersler nasıl geçiyordu?
Aslında çok keyifliydi. Yani Demir Hoca, biz aslında o dönemin fizik mühendisliği öğrencileri olarak şanslı bir süreçteydik. Çünkü bizim hocalarımızla ilişkilerimiz genellikle daha sıcak, samimi ve dostane çerçevede yürüyordu. Demir Hoca da bu anlayıştaki hocaların başında geliyordu. Hı hı. Keza Engin Hocam da öyle. Ben ondan spektral analiz dersini almıştım ve gerçekten hani anlattığı şeyler hala aklımdadır. Çünkü çok düzgün cümlelerle, çok anlaşılır bir biçimde anlatırdı. Şimdi hocamın sözünü kesmiş gibi yok, olacağım ama Türkçe Demir hocam için çok önemli ve değerliydi. Deyip biraz sonra başka bir konuda yeniden bunu gündeme getireceğim.
Evet. Şimdi vakfın kurulma sürecine gelelim isterseniz. Çünkü o süreçte hep yanında yer aldınız. Nasıl, ne zaman kurulmuştu vakıf?
1994 yılında kuruldu. Hı hı. Önce TÜBİTAK bünyesindeydi. Orada küçük bir odaları olarak kuruldular. TÜBİTAK ortak olmuştu. Dışarıdan, iş çevrelerinden de bazı kişiler bu işe gönül verdi. Fakat bu süreç çok uzun sürmedi. Daha sonraki yıllarda, tam olarak hatırlamıyorum hangi yıldı, buradan ayrılmaları gerekti. TÜBİTAK'tan ayrılmaları gerekti. O zaman kendi imkanımızla, ben dahil, bir büro olabilecek bir yer arayarak bütün eşyaları oraya taşıdık. Ve orada da en sadık şey olarak Başkan Demir ve bir sekreter. Her zaman o ikisi vardı. Hı hı. Yani yönetim kurulları, üst kurullar sadece gerektiği zaman, toplantı olduğu zaman geliyorlardı. Evet.
Peki ülkemizde temiz tükenmez enerjiler alanındaki gelişmeleri yeterli bulmazdı herhalde. Çünkü sürekli çalışması, proje üretmesi bundandı galiba, değil mi?
Evet. Bence
lütfen buyurun.
Tamam. Demir'in ilgisi hep güneşe ve onun temiz tükenmez enerjisine yönelikti. Bütün çalışmalarında hep o ön plandaydı. Hacettepe Üniversitesi'nden 4 bölümün katkılarıyla sanat tarihi, iç mimari, heykel ve fizik mühendisliği bölümlerinin katkılarıyla bir güneş saatleri parkı oluşturdu. Burada 11 adet güneş saati örneği vardı ve hala o sergilenmektedir, durmaktadır. 90'lı yıllarda bu güneş saatleri, daha sonraki yıllarda, daha önce 90'lı yıllarda bu temiz ve tükenmez enerji uygulamaları üzerindeki çalışmaları sonunda 1993 yılında Yeni ve Temiz Enerji Araştırma Uygulama Merkezi'ni kurdu. YETAM diye isimlendirebileceğimiz bir merkezi kurdu ve bu çalışmalar içinde Hacettepe Güneş Evi ve Bahçesi, Beytepe yerleşkesinde tamamen Demir'in kişisel girişimleri sonucu ortaya çıkmıştır. Ve de 2005 yılında YETAM bünyesinde bir yüksek lisans programı başladı. Bu da gene akademik yaşamda çok önemli bir şey. Hacettepe Üniversitesi Temiz Tükenmez Enerjiler yüksek lisans programını kurdu. Şimdi böyle programlar açıldığı zaman biz hep ürkeriz, şöyle ürkeriz. Ya öğrenci gelmezse, ya iki kişi gelirse, çünkü bunun koşulları vardır. Çok az öğrenci olursa program ertesi sene kapanır. Gerçekten üniversitemizde, yani fizikle ilgili mezuniyet sonrası programlar içerisinde en çok öğrenciyi seçen program oldu. Öğrenciyi çeken, özür dilerim, program oldu.
Bunda programın değil, hocanın rolü çok fazlaydı herhalde, değil mi?
Evet, sevgili Serpil Yıldız. Demir Bey her zaman çok öngörüleri olan bir kişiydi. Ve hani günü yaşamaktan ziyade geleceği planlayıp ve bunu da uzun vadeli planlayarak hayata katmaya çalışan birisiydi. Bu yönüyle de sadece bir akademik öğrenci ilişkisinin ötesinde insanlarla farklı diyaloglar da kurardı. Mesela ben de okulu bitirdikten sonra Demir İnan'ın hayatımda bir dönemeç olduğunu düşünüyorum. Çünkü sivil toplum örgütlenmelerini çok değerli buluyordu ve bizim de işte bağlı olduğumuz bir meslek odası var. TMOB'a bağlı olarak çalışıyor, Fizik Mühendisleri Odası. Bize sürekli hem öğrenciyken hem de öğrencilik bittikten sonra odaya kayıt yaptırmamızı tavsiye ederdi. Ben de bir gün işte gittim, hocamın kapısını çaldım. Dedim ki hocam, hep oda diyorsunuz. Ne yapacak bu oda? Yani bize ne katkı sağlayacak? Yani bir sivil toplum örgütüne giderken hep ilk soru odur ya, bize ne katkı sağlayacak diye. O da bana şey dedi, o kadar öğrenmek istiyorsan gel dedi ve biz birlikte o yıl birkaç arkadaşımız daha odanın yönetimine talip olduk. Ve Demir Bey'le oda yönetiminde çalıştım. Oradayken de dikkate aldığı konular arasında gerçekten çevre çok önemliydi. Bir dolu etkinlik düzenledik. Hem çevre konusunda hem fizik mühendisliğinin meslek olarak anlaşılması konusunda önemli işler yaptı. Demir Hocam'ın bu oda ve gündeme geldiğinde, ürettikleri gündeme geldiğinde yaptığı çok önemli bir iş daha var. Özellikle fizik ve fizik mühendisliği terimlerini Türkçeleştirmek üzerine büyük bir emek harcadı. Zaten kendisi çok iyi bir Türkçe meraklısıydı. Bununla da yetmeyip dile katkı yapacak işler yapıyordu. Ve şu anda işte elimde gördüğünüz kitabın...
Kalın da bir kitap.
Evet, oldukça kalın. Fizik ve fizik mühendisliği terimleri kılavuzu. Bu genişletilmiş ikinci baskısıdır. Tamamen onun emeğiyle ortaya çıkmış bir şeydir. Bunu çok önemsiyorum. Çünkü biz ilk yıllarımızda biraz uzattım lafı. Yok, ama hayır. Bizim ilk yıllarımızda böyle işte hani konu fizik olunca laboratuvara giriyoruz. Elimizde doğru dürüst şeyler, hani deney föylerimiz ya İngilizce ya Türkçeydi. Demir Bey'in orada da bir Türkçeleştirme çalışması olmuştu. O Türkçe hazırlanan şey föylerdi. Biz başlangıçta böyle bu sözcükleri kavramakta zorlanmıştık, Türkçelerini. Ama zaman içerisinde o sözcükler o kadar kullanıldı geldi ki. Evet. Ya böylece hayatımıza gerçekten yabancı terimleri katarak yaşamak yerine bunları Türkçeleştirip anlaşılır hale öğrenmeyi sağladı.
Şimdi o kitabın sizin için önemli olduğu o kadar belli ki, tutuşunuzdan evet, belli doğru, değil mi? Böyle değil mi? Severek evet, gerçekten.
Çünkü doğru, bir de imzasını taşıyor. Çok değerli.
Çok değerli. Evet,
o
gerçekten öyle.
O konuda bir şey söyleyebilir miyim? Yani Türkçe'ye verdiği önem açısından bizim bölümümüzde, fizik mühendisliği bölümünde bir süre sonra İngilizce uygulamasına başlandı. Yani derslerin büyük bir kısmı İngilizce verilmeye başlandı. Demir buna çok karşıydı. Ve hatta bir oylama yapılmıştı öğretim üyeleri arasında, olsun mu olmasın mı diye. Ben de hep karşı çıktım. Demir de karşı çıktı. Demir şunu söylüyordu. Yani bir insana karşımızdaki öğrenci Türk, ben de Türk'üm. Ve ben niçin İngilizce konuşarak fizik gibi bir dersi ona öğretmeye çalışayım. Evet. Biz öğrencimize tabii ki İngilizce öğretelim ama bunun yeri derste olmamalı. Ayrıca bir İngilizce dersi olmalı derdi. Orada çok direndiğini hatırlıyorum.
Evet. Şimdi vakfa dönelim isterseniz. Hocanın yaptığı projeler, koyduğu hedefler doğrultusunda çalışmalarını sürdürmeye devam edecek mi?
Şimdi vakıf, o konuda ben de merakla bekliyorum. Nasıl bir gelişme gösterecek? Kızım, o da kendisi de üniversite öğretim görevlisi, yardımcı doçent ama o mimari alanında. Fakat teklif ettiler grubundan, yönetim kurulundan onun da katılmasını yönetim kurulları toplantılarına. Kendisi bunu aldı, üstlendi. Hı hı. Fakat bir başka başkan arkadaş tabii ki şeye geçecek. İnşallah. Çünkü ben hep Demir'e sorardım. Sen bu kadar emek veriyorsun ama senden sonra ne olacak?
Evet.
Yani bir kişi olur o da olur derdi. Tabii hiç bugünleri beklemedi.
Şimdi o zaman tükenmez enerjide önemli bir atağın olacağı günler yakın mı? Hocamızın ruhu şad olacak mı acaba? Bu doğrultuda neler söylemek istersiniz?
Yani aslında Demir hocamızın ruhu her zaman şad olacaktır. Buna hı-hı, hiç şüphemiz yok. Enerji konusundaki yanlar ne yazık ki ülkelerin politik davranışlarıyla ve aldıkları kararlarla da ilgili olarak yürüyor. Ama dünya önünde sonunda bu enerjiyi kullanmak ve tüketmek zorunda. Bir taraftan hemen ekleyeyim, 2014 yılı küresel ısınma anlamında 1880'den beri kaydedilmiş en sıcak yıl oldu.
Evet.
Dolayısıyla ister istemez bu enerjileri günlük hayatımızın bir parçası haline getirmek zorundayız.
Sizin eklemek istedikleriniz var mı?
Ben de Serpil'le aynı görüşteyim. Yani yatsınamaz bir gerçek var ortada. Güneş gibi bir kaynak var elimizde. Hı hı. Bundan ve ülkemiz özellikle, tabii dünya içinde aynı şey konuşulabilir ama ülkemiz bu konuda da çok şanslı. Onun için bunu en iyi şekilde değerlendirmemiz gerekir. Demir kurduğu güneş evinde, güneş evinin her türlü ihtiyacının bir takım sistemlerle güneş enerjisini ısıya dönüştürerek gerçekleştirecek şekilde kullanmaya yönelikti ve bir gerçekleştirmişti bunun büyük bir kısmını da. Isıtma olsun, pişirme olsun, her türlü şeyi güneşten alarak elde etmişti. Onun ben bir gelecekte ne kadar yakın olduğunu bilemeyeceğim. Çünkü burada sadece mantık da çok fazla çalışmıyor belki. Hayata geçeceğine inanıyorum.
Evet, çünkü şu anda kullandığımız enerji kaynakları tükenecektir. Enerji kaynakları, tabii ki. Tükenmez enerji kaynaklarına gerçekten elbette çok acil ihtiyacımız var, değil
mi? Evet. Sadece tükenmekle kalmıyor. Dünyayı da tüketen bir tarafı var kullandığımız enerji kaynaklarının. Ben isterim ki dinleyicilerimizin yolu düşerse Demir Hocamızın eseri olan bu güneş evini ziyaret etmeleri.
O zaman hemen adresini verelim.
Adapte edebilecekleri hakkında fikir edinmelerini çok önemsiyorum.
Evet. Adres Hacettepe verelim
Üniversitesi,
o zaman.
Beytepe kampüsü.
Her saatte gezip görebilecekleri
bir yer. Şimdi başka arkadaşlarımız görevde. Demir'in çalışmalarını en iyi şekilde devraldılar ve onlar sürdürecekler ve sürdürüyorlardı.
Evet.
Demir'in onlara güveni tamdı. Hı hı. O şekilde ilgililer gidip şey yapabilirler, görebilirler diyorum.
Çok teşekkür ediyoruz program konuklarımız olduğunuz için. Size tekrar başsağlığı diliyoruz. Hocamıza saygı ve rahmetle anarken sizlere de tekrar teşekkür ediyoruz. Hayatın Sesleri'nin canı olduğunuz için. Sağ olun, var olun. Sevgili dinleyicilerimiz, bilim ve teknoloji yazarı sevgili Serpil Yıldız ve Profesör Doktor Sayın Demir İnan'ın eşi Sayın Esen İnan ve Profesör Doktor Sayın Engin Kendi bizimle birlikteydi. Hacettepe Üniversitesi Fizik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi. Tekrar teşekkür ediyoruz tanıklarımıza ve Hayatın Sesleri'nde yine müzik diyor.
Sanma dişine göre bir anda aslan kesilirim yeri gelince. Aşk ayağa düşmüş bir oyun kimine göre. Bak olan sana olur beni kaybedince. Bu kalbimin amansız feryadı. Bu yalnızca aşkımın son çaresi. Vay sevebilene, vay aşk olsun kırabilene. Sanma dişine göre bir anda aslan kesilirim yeri gelince. Aşk ayağa düşmüş bir oyun kimine göre. Bak olan sana olur beni kaybedince. Bu kalbimin amansız feryadı. Bu yalnızca aşkımın son çaresi. Vay sevebilene, vay aşk olsun kırabilene. Sevdim ah körü körüne.
Tarihte bu hafta. ...15.35'i gösteriyor Türkiye'de saatlerimiz. Tarihte bu hafta tarihin tozlu sayfaları arasında kaldığımız yerden gezintimize devam edeceğiz. Bakalım bu hafta neler yaşanmış tarihte. Araştırmacı Sayın İstemihan Varışlı bizimle birlikte stüdyomuzda. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk.
Evet, ayın 17'si itibariyle bir başlayalım isterseniz tarihin tozlu sayfalarına göz atmaya. Evet.
İyi günler. Biraz kasvetli bu hafta tarihte olan haberler. 1995... 17 Ocak'ta Japonya'nın Kobe ve Osaka kentlerini vuran bir deprem var.
3000 ölü değil mi?
Aslında çok daha tabii o çok yuvarlak rakamlar veriliyor ama Japonya aslında depreme çok aşina, ona göre hazırlıkları vesaireleri var. Fakat deprem biliyorsunuz hemen arkasından genelde yangın tetikliyor. Can kaybının büyük bölümü yangınlardan o depremde. bizim de bildiğimiz bir acı deprem. 17 Ocak 1974, Anadolu Partisi hep bahsi geçiyor. 1974'te sonuncusu da vurularak nesli tükendi olarak kayıtlanıyor.
Beypazarı'nda.
Beypazarı'nda.
Değil mi? Evet.
Beypazarı'nda hatta bir hanıma saldırıyor da onun için vuruyorlar hayvanı. Fakat o hanıma da daha sonra bir belgeselde röportaj yapıldı. Kadın aslında şeyi dedi yani, hayvan aslında bana saldırmadı, o korktu benden. Korkunca hayvanların tabii saldırma içgüdüsü var. Anadolu Partisi aslında İran Partisi'nin türünün bir alt devamı olarak kabul ediliyor. Fakat bazı başka araştırmalar da var. Aslında ikisinin aynı tür olduğu fakat coğrafya ortak olduğu için her iki ülkeye de gittiği geldiği yolunda. Sonra 2010'da Siirt'in Gabar Dağı'nda bir tane daha Anadolu Partisi görülüyor. Bir de 2013'te.
Ama bu asıl şey, hani İran'dan gelen diye o zaman öyle
İran,
şey yapmıştı.
Hatta Kuzey Irak'tan gelmiş olabileceği yolunda da böyle görüşler belirtildi. 2013'te Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, ilçesine bağlı Solmaz köyünde vurdular hayvanı gene.
Çoban vurdu değil mi?
Yani özenle vurdular hem de. Sonrasında işte hayvan üzerinde Dicle Üniversitesi bir araştırma yaptı ve Anadolu Partisi değil İran Partisi türüne ait olduğunu onlar belirttiler. Bir de yabancı bir ekibin yaptığı bir araştırma var 1996 yılında. Onlar Anadolu Partisi diye bir tür yok aslında. O İran Partisi'nin Anadolu coğrafyasında yaşayan türüdür diyorlar. Şimdi burada Pars kelimesi, tabii biz leopar diye kullanıyoruz. Deminki sohbetiniz de çok güzeldi. Bu yabancı kelimeler,
evet.
Türkçe, hatta onların çoğunu Türkçe sanıyoruz. Aslında Pars ve Pers İmparatorluğu, Pers kültürü dediğimiz o İran coğrafyasında
oradan
has kültürdeki
geliyor, evet.
Aslında kelimenin kökeni budur Pars. Hatta devrimden evvel İran bayrağının ortasında bir Pars kedigiller türünün böyle bir çizimi vardır. Batur Afgan isimli bir araştırmacı var. Hatta ismen birbirimizi tanırdık ama sosyal medyadan da arkadaş olduk. Çünkü kız kardeş benim okuldan arkadaşım. Yanılmıyorsam önceki hafta yine Siirt, Gavar Dağı o taraflara gitti. İyi de bir fotoğrafçı, iyi bir araştırmacı. Bakarsınız güzel bir haberle yarın öbür gün hala bir iki tanesinin olduğunu, belki fotoğraflar, inşallah çobanlarımız, avcılarımız vurmazsa. Mantolu Hasan lakaplı bir avcı var. Sadece onun vaktiyle bu 50'lerde 60'larda 15 tane Anadolu Partisi'ni vurarak telef ettiği de söyleniyor ve internette fotoğrafı da var. Kendine postan
avcılık yapıyor ya.
Evet,
değil mi?
Ama artık çok sönüşkenmiş
evet,
olan
evet, maalesef,
türler
maalesef.
Var. 1942 17 Ocak'ta boksör Muhammed Ali Clay doğdu. Cassius Clay esas adı. Kentucky doğumlu Amerikalı. Kendine has bir tekniği var.
Boksun şampiyonu, efsane ismi.
3 kere şampiyon olmuş ve onların profesyonellikte 15 round. 15 round her bir. 3 dakikadan arada 1 dakika dinleniyorsunuz. Bazı maçlarında da 11-12. Round'a kadar beklerdi. Çünkü o biraz da işin gösteri tarafında
evet.
Var. Ayak tekniğinin çok kendine has olduğu söylenir. Gardı çok iyiydi. Kapanırdı. Rakibi vurur rakibini yorardı ve sonrasında kendisi çok fazla darbe almamış olarak çok sayıda maçını nakavtla kazanıyor. 67-70 arasında yalnız boksa ara verir çünkü Vietnam Harbi dönemi ve kendisine çağrı gelir askerlik hizmeti için. Vietnam'a gidip de orada çatışmayı kabul etmez. Hı hı. Böyle olunca da epey hukuki sıkıntılar da yaşar. Sonra 70'lerde tekrar. Biz 1970'lerin ilk yarısında Trabzon'daydık. Eğer fırtına çıkmazsa, TRT'nin Boztepe'deki yansıtıcısı devrilmezse, çünkü fırtına çıktığı zaman katıp karıştırıyordu.
Evet, ekranda cızır cızır.
Yengi Hanım, maçlar tabii saat farkından dolayı geceye denk gelir. Toplumsal bir olaydı. Kalkılır.
Evet.
Her evde televizyon yok. Hangi evde serilecekse gidilir ki börek çörek hazırlanmış. Tabii Muhammed Ali Clay yani. Hakikaten coşkuyla, çoluklu çocuklu. Ertesi gün herkes işe, okula uykusuz giderdi ama...
Ama o gün bütün gün o maç konuşulurdu değil
evet,
mi?
Evet, tabii biz de tabii teneffüste aralarda bütün çocuklar, herkes boksör olurdu. Evet. Ama arada bizim canını yakın.
Evet, fakat sonra Parkinson'un maalesef, kurbanı evet, oldu. O, evet.
Baht başka bir şey. Tabii evet, çok darbe alıyorlar üzerine mutlaka. Ama boksla, duruşuyla ve özellikle 3. Dünya ülkelerindeki bıraktığı izlenimle hayatımızda yeri olan birisi. Onun doğum günü 17 Ocak.
Evet, böylece anmış olduk.
17 Ocak 1961 Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin seçimle gelen başbakanı Patrice Lumumba ölüyor. Çünkü o ülkelerin de sıkıntısı bitmiyor. Sömürge ülkeleri onlar. Denir ki Belçika'nın güzel asfalt yollarının altında Kongoluların kanı vardır. Ülkenin devlet başkanıyla da aralarında anlaşmazlık var. Ve Katanga bölgesinde Lumumba'nın muhalifi olan bir kişinin başlattığı bir hareketle Sombe, onun da adı, bağımsızlık ilan edince işin içine Belçika ve gizli servisler vesaire de giriyor. Ve Patrice Lumumba görevden el çektirilir, tutuklanır, oradan oraya Birleşmiş Milletler müdahale eder derken sonra muhalifine teslim edilir ve kurşuna dizilerek infaz edilir.
Evet.
Pazar gününe geldik. 18 Ocak, 1. Dünya Savaşı bitti. 1918, Paris'te Barış Konferansı ve 2. Dünya Savaşı'nın kapısı bu konferansta aralanır. Çünkü çok ağır koşullar getirilir, özellikle Almanya'ya. Ocak'ta başlayan konferansa savaşın bir tarafı olan, mağlup da olsa Almanya, ancak Mayıs ayında dahil edilir. Ve ağır koşullardan dolayı Alman toplumu kendi onuruyla oynanmış kabul eder. Ve sonrasında da 2. Dünya Savaşı'na, aslında 2. Dünya Savaşı 1. Dünya Savaşı'nın revanşıdır. Yani genel bakış bu yönde. 18 Ocak'tayız gene 1927. Lozan Anlaşması yasama onayı için sunulduğu Amerika Birleşik Devletleri Senatosu'nda onaylanmadı. Buna bir yorum yapmaya sanıyorum
gerek yok. Yok. Gelelim pazartesiye.
Pazartesi Edgar Allan Poe'nun doğum günü 19 Ocak 1809. Modern anlamda polisiye ve hatta gotik tarzın öncülerinden kabul edilir Amerika'da. Biraz daha böyle gerçek üstü. Hatta
Edgar Allan hala ilgi çekmeyi sürdürüyor ama çok enteresan değil mi?
Ve şöyle bir deyim var Nilgün Hanım. Hani nasıl söyleyeyim, çok alışılmışın dışında bir şey olduğu zaman özellikle insanlarla da ilgili Edgar Allan Poe'nun kitaplarından fırlamış bir karakter gibidir diye de böyle bir
söz edilir.
Söz ediliyor. Salı'ya geldik. Kara evet. Ocak, 20 Ocak 1990 Sovyetler Birliği'nde artık bu dağılma sürecinin, yapı değişikliğinin başladığı dönemde Ermenistan ve Azerbaycan arasında sorunlar var. Azerbaycan'da gerçekten barışçıl bir gösteridir. O gösteriye Sovyet ordusu müdahale eder, 143 kişi ölür ve Kara Ocak olarak anıyorlar.
20 Ocak katliamı da denilir değil mi?
Biraz da gözdağı vermek için.
Evet, Sovyetler Birliği'nin çöküşünü hızlandıran bir olaydır aynı zamanda.
Evet, çünkü gerçekten bağımsızlık talepleri karşısında şiddet bulacağını görünce daha sonra Çeçenistan'da vesairede de ister istemez olaylar her bir tarafı sıçramış oluyor.
Evet.
1522'de 21 Ocak'ta Rodos fethediliyor. Rodos'un önemi şudur. Malta, Girit, Rodos ve Kıbrıs Doğu Akdeniz'de hakimiyet kurmak istiyorsanız asırlardan beri büyük iki harpte de buralarda çok muharebe olmuştur. Buraları elinde tutan ülke Doğu Akdeniz'e hakim olur. Rodos'un düşmesiyle birlikte Fatih Sultan Mehmet döneminde bir fethedilir. Düşürülemez. Birinci Selim döneminde tekrar fethedilir. Rodos düşünce Bodrum'daki kalede düşer. 12 adada Osmanlı İmparatorluğu'nun hakimiyetine geçer. 1943'te askerlik hizmeti 3 yıla çıkar harpten dolayı. 1951'de ilk nükleer denizaltı Amerikalıların Nautilus ilk seyrini yapar. artık denizaltılar her ülkenin dibine kadar girip aylarca deniz dibinde bekleyip her an nükleer füze atabilir evresi başlar soğuk savaşta. Evet. 63 kışı Türkiye'de çok sert. Uludağ'da kar kalınlığı 25 metre.
Of of of.
96'da Filistin'de devlet başkanlığı seçimi ilk kez yapıldı ve Yasser Arafat seçildi. 21 Ocak 2013'te depremde de lakabıyla halkın çok sempatik bulduğu Ahmet Mete Işıkara vefat etti.
Evet, toplumu bilinçlendirme konusunda da pek çok söylemleri vardı. Ama ne yazık ki o bilince hala erişemedik galiba.
Tanrı depremden korusun diyoruz. 22 Ocak 1517'de Ridaniye Savaşı'nda Osmanlı ordusu Memlük ordularını yendi. Ve sonrasında halifelik Osmanlı İmparatorluğu'na geçecek. O da Osmanlı İmparatorluğu'nun daha sonraki sürecini belirleyen önemli etkenlerden. Cuma gününe geldik. 23 Ocak Babali baskını var. Binbaşı Enver Bey birkaç arkadaşıyla birlikte Balkan Harbi, çok ağır sonuçları olan bir harp Osmanlı İmparatorluğu için. Edirne elden çıkmış bir güne belki anlaşmayla. Hükümeti bu konuda az içinde görürler. Balkan Harbi'nin sebep olduğu üzüntüler vesaireler falan, bir baskın yapılır. Milli Savunma Bakanı oluyor, Harbiye Nazırı. Onu vururlar. Yakup Cemil vurur. Çok gözü kara bir silahşörüdür İttihat Terakki'nin. Ve Sadrazam Kamil Paşa'ya zorla istifa mektubu yazdırılır. İmparatorluğun yürütme erkeği, daha doğrusu hakimiyet, yönetimi İttihat Terakki üyelerinin eline geçer. Sonrasında zaten ikinci Balkan Harbi var. Balkan Harbi'nde Osmanlı'ya savaş açan ülkeler birbirine girince, o arada Osmanlı İmparatoru tekrar Edirne'yi ve Kırklareli'ni kurtarır. Fakat sonrasında zaten adım adım Birinci Dünya Savaşı geliyor.
Peki bu baskın olmasaydı tarihin akışı farklı seyreder miydi acaba?
Şimdi tabii o bu konuda ömrünü harcamış olan akademisyenlerin daha sağlıklı yanıt verebileceği bir soru. Ben kendi görüşümü şöyle beğendiğim. Osmanlı İmparatorluğu'nun o döneminde artık herkes aslında imparatorluğu kurtarmak için bir çaba içerisinde. Çabalar zaman zaman birbiriyle çakışıyor. Fakat dünyanın o dönemdeki siyasetini belirleyen şey sömürgecilik. Herkes bir yerden pay kapmaya çalışıyor, birbirinden sömürgeleri almaya çalışıyor. Uzak seyirler yapılıyor, yani diğer kıtalara da gidilmiş. Eski dünya, Asya, Avrupa vesaire, buralarda da problemler var. Bismarck, Alman kantonlarının birleşmesini sağlayıp Almanya'da milli birliği oluşturunca ortaya yeni bir aktör çıkıyor. Paylaşılmış olan dünyada milli birliğin sağlamış bir ülke daha çıkıyor. Osmanlı İmparatorluğu'nu hem paylaşma anlaşmaları var, müttefiklerin de harpten sonra, yani kendi müttefik olan Osmanlı İmparatorluğu'nun paylaşma anlaşmaları var. Yani bu sömürge savaşı varken, Babali baskını olsaydı olmasaydı, hükümet değişseydi, İkinci Balkan Harbi yine olsaydı, Edirne kurtarılsaydı ayrı mesele, ama Birinci Dünya Harbi eninde sonunda patlayacaktı. Osmanlı bir taraf seçmek zorundaydı. Çünkü o harp büyük savaş adı. Tek başına bir ülkenin çıkabileceği bir harp değil. Onun için Avrupa'daki güçlü ülkelerde birleşiyorlar. Çok bir şey sanıyorum değişmezdi.
Değişmezdi diyorsunuz. Evet. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür
bugünkü
ediyorum.
Değerlendirmeleriniz için. Tarihin o sarı sayfalarında önümüzdeki hafta gezmeyi sürdüreceğiz. İnşallah. Tekrar teşekkür ediyoruz bu hafta için. Sevgili dinleyicilerimiz, araştırmacı Sayın İstemihan Varışlı'ydı. Bu haftanın da konuğu. Haftaya yine birlikte olacağız. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi yine müzik diyoruz.
Cehennem gibi yürek olmasa, ben de deli rüzgar gibi hasret olmasa, bir de cana can katan o sevdan olmasa, sevdan olmasa, bir de cana can katan o sevdan olmasa, sevdan olmasa. Ah bu hayat çekilmez, ah bu hayat çekilmez. Sen olmazsan canım, ah bu çile çekilmez.
Ah bu hayat çekilmez.
Ah bu hayat çekilmez.
Sen olmasan canım. Ah bu çile çekilmez. Bende bitip tükenmeyen umut olmasa, Ferhat'ın dağları delen sabrı olmasa, bir de cana can katan o sevdan olmasa, sevdan olmasa, bir de cana can katan o sevdan olmasa, sevdan olmasa,
ah bu hayat çekilmez, ah bu hayat çekilmez.
Sen olmasan canım. Ah bu çile çekilmez.
Evet, programımızın son parçasını dinledik Erol Evgin'den ve şimdi sevgili dinleyicilerimiz haftanın başından beri yaptığımız çayla ilgili yarışmamızı sonlandıracağız. Sayın İstemihan Varışlı'yı göndermedik stüdyomuzdan, kendisine çektireceğiz kuramızı ama siz de katılmışsınız Facebook sayfamızdan, teşekkür evet. ediyoruz. Hem vefadır hem de vefalı demişsiniz evet. çay için, gerçekten öyle, çok güzel. Teknisyen arkadaşımız sevgili Salih Pekşen de demiş ki çay paylaşmayı temsil eder, kimi açık içer kimi koyu ama hepsi aynı demlikteki çayı içer. Ne kadar güzel ifade etmiş değil mi?
Ben Erzurumluyum hem anne hem baba tarafından. Zaten gözümü açtığımda evde sürekli çay kaynıyordu.
Çay, evet.
Ama hakikaten bir sefer tam evimizin önünde bir kaza oldu. İki araba çarpıştılar. Biraz da hırlaştılar falan. Hava da soğuk. Tam arada çay vardı. Biz hemen doldurduk çayları götürdük. Birer tane çay için 15 dakika sonra bizim evde oturuyorduk. Trafik ekibini beklerken sohbet ediyordu.
Evet, çok böyle insanlar, de evet, evet insanları çok kaynaştıran değil mi?
Bu coğrafyanın şanslarından birisi.
Kesinlikle, kesinlikle. Ben. Evet, şimdi isterseniz bir kuramızı çekelim bakalım. Pek çok dinleyicimiz var arayan. Öncelikle teşekkür ediyoruz programımıza gösterdikleri ilgiye, sevgiye. Evet.
Nilgün Hanım, Hikmet Altıntaş, Almanya.
Hikmet Altıntaş, Almanya'dan. Bakalım bulabilecek miyim? O kadar çok dinleyicimiz yollamış ki. Evet, Hikmet Altıntaş, Almanya'dan. Çay, Rabbimizin bize bağışladığı, hayatımın vazgeçilmez, sudan sonra ikinci olmazsa olmaz içeceği demiş. Ne kadar doğru
çok
değil
güzel.
Mi? Bazen suyun önüne geçtiği de oluyor. Sudan çok çay içiyoruz değil mi?
Çay başka, su başka.
Evet,
çay
değil
başka,
mi? Gerçekten. Çok teşekkür ediyoruz kuramımızı da belirlediğiniz için. Sevgili dinleyiciler, sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Çayla ilgili cümlelerinizi, sözcüklerinizi, çayın sizler için neler ifade ettiğini bizlerle paylaştığınız için pazartesi günü yepyeni bir sözcükle sizler için yeni yarışmamızı belirleyeceğiz. Bugünlük, bu haftalık bu kadar diyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Programı sizler için Özlem Yalçın, Didem Östaşbaşı ve Şule Çankaya hazırladılar. Kumanda masasında yayının sizlere ulaşmasını sağlayan arkadaşım sevgili Salih Pekşen'le birlikte spikeriniz ben Nilgün Doruk. Bugünlük, bu haftalık bu kadar derken programımızla ilgili görüşlerinizi, düşüncelerinizi hatta önerilerinizi yazabileceğiniz adreslerimizi hatırlatarak veda etmek istiyoruz sizlere. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr, Facebook ve Twitter adreslerimiz ise tabii ki Instagram adresimizde Hayatın Sesleri diye aradığınızda bizlere ulaşabileceğinizi hatırlatalım sevgili dinleyicilerimiz. Evet, bu aradan Almanya'dan bizi arayan Sayın Hikmet Altıntaş'a da tekrar teşekkür ediyoruz. Kendisini kutluyoruz ve Hayatın Sesleri'nden kazandığı armağanı en kısa zamanda kendisine iletebilmemiz için bizlere ulaşıp kendisine ulaşabileceğimiz bir adres ya da telefon numarası bırakırsa armağanını en kısa sürede takdim edeceğimizi de hatırlattıktan sonra hepinize iyi hafta sonları diliyoruz. Pazartesi görüşmek dileğiyle.
Neyse,
Hayatın Sesleri.
Bilecik 25 yıl. Ben bu ya. Ben bu ya. Ben bu ya. Ben bu ya. Ben bu ya. Ben bu ya. Ben bu ya. Ben bu ya. Ben bu ya. Ben bu ya. Ben bu ya. Ben bu ya. Ben bu ya. Ben bu ya. Ben bu ya. Ben bu ya. Ben bu ya. Ben bu ya. Ben bu ya. Ben bu ya. Ben bu ya. Ben bu ya. Ben bu ya. Ben bu ya. Ben bu ya. Ben bu ya. Ben bu ya. Ben bu ya. Ben bu ya. Ben bu ya. Ben bu ya. Ben bu ya. Ben bu ya. Ben bu ya. Ben bu ya. Ben bu ya. Ben bu ya. Ben bu ya. Ben bu ya. Ben bu ya. Ben bu ya. Ben bu ya. Ben bu ya. Ben bu ya. Ben bu ya. Ben bu